Ayrım 10, sayfa 82. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Türkiye'de Vehhabilik Suudi Arabistan'dan daha güçlü. Hiç şaşırmayınız. Bakınız, Profesör İhsan Süreyya Sırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1966 yılında bitirdi. İslam tarihi alanında doktora yapmak için Fransa'ya gitti. Arapça öğrenimi için Tunus'ta bulundu. 1973'te doktor, 1980'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1995'te baskıyla emekli edildi. İslam tarihi alanında 30 kitap, 200'ün üzerinde makale yazdı. Profesör Sırma 2020 yılı Giresun Kitap Fuarı'na davet edildi. Uçak biletleri gönderildi. Sonra yerel siyasi dengeler dinilerek fuara katılması iptal edildi. Yerel denge dedikleri Sırma'nın 5 ciltlik Müslümanların Tarihi adlı çalışmasında Muaviye ve oğlu Yezid haksızdı, Hazreti Ali haklıydı yazmasıydı. Tesadüf Sırma'nın yerel siyasi dengeler sebebiyle Giresun'da istenmediği gün ABD Kasım Süleymani'yi katletti ve Kasım Süleymani hakkında bilgisi olmayan Yezid taraftarı kimileri Şii komutan öldürüldü diye bayram etti. Onlar için tek kıstas ölen kişinin Şii olmasıydı. Onlar için tek ölçü Sırma'nın Hazreti Ali'yi haklı çıkaran görüşleriydi. Bağnaz mezhepçilik ve siyaset insanları kukla haline getirir. Bizim topraklarda siyasal İslamcıların 200 yıldır emperyalizm safında yer almasının sebeplerine kafa yormak gerekmiyor mu? Temel Karamollaoğlu'nun Kasım Süleymani için şehit demesinin derin anlamını ne zaman kavrayacağız? Dipnot: Batı İslam ve terör konusunda ısrarla tarihten tek örnek verir. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah ve ona inananlar hakkında asırlardır yalanlar yazılır söylenir. Hurafelerin kaynağı Şii Alevi düşmanı din adamları ve tarihçilerdir. Din adamları deyince sadece Müslümanları kastettiğimi düşünmeyin. Hurafecilerin arasında Musevi haham Tuddelalı Benjamin, Lübnanlı başpapaz William of Tyre, Marco Polo gibi isimler de var. Haşhaşiler yani esrarkeşler deyimini ilk kez Arap tarihçi İmadettin el-İsfahani 1183'te Hasan Sabbah'ın ölümünden 59 yıl sonra yazdığı Nusratül Fetra isimli eserinde ortaya attı. Hasan Sabbah ve İsmaili mezhebine karşı yapılan karalama kampanyalarına karşı çıkan Batı'da Marshall Hodgson gibi, Doğu'da da Ferhat Draftari gibi isimler yok değil. Nasreddin el-Tusi tarafından yazıldığı belirtilen Sergüzeşti Seyyiddina'da Hasan Sabbah'ın hayatı ayrıntılarıyla işlenir. Nedense bunlardan hiç bahsedilmez. Öte yandan siz hiç Sicari adını duydunuz mu? İsimlerini cübbelerinin altına gizledikleri Sicari denilen hançerlerden alırlar. Hançer adam denilince aklınıza hemen Hasan Sabbah'ın düşmanlarını hançerle öldüren haşhaşiler gelir. Oysa suikastlerini hançerle gerçekleştiren Yahudi Sicairileri kimse bilmez. İntihar saldırıları gerçekleştiren Yahudi Sicarileri kimse konuşmaz. Filistin'de milattan sonra 50 yıllarında radikal din adamları tarafından kurulan tiyatro, arena ve hipodrom gibi yerlerde 3500 kişiyi öldüren Sicarilerin tarihin en eski terör örgütü olduğunu kimse yazmaz. Ve kimse Sicarileri Netanyahu'nun gerçekleştirdiği devlet terörüne örnek göstermez. Göstermesin de. Sicariler Roma ordusunun Kudüs'te gerçekleştirdikleri yıkımlara karşı mücadele verdiler. Sadece Roma siyasal yönetimine değil, işbirlikçi, tefeci, Yahudi seçkinleri de öldürdüler. Derdim köktencilik diğer inançlarda da var polemiği yaratmak değil. Bu son derece yanlıştır. Derdim ideolojiler bitti, artık medeniyetler çatışması var diye dünyadaki yoksulluğu ve zulmü unutturup küresel sermayenin diktatörlüğü için çabalayanların ikiyüzlülüğünü göstermek. Mezhep kavgası tarihi de Hz. Muhammed'in vefatı sonrası yapılan halifelik seçimiyle mi başlatıyorsunuz? mezhep kavgası tarihini Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Fatma arasındaki Yahudi köyü Fedek'in arazi mirası konusundaki ihtilaftan mı başlatıyorsunuz? Mezhep kavgası tarihini Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasındaki Müslümanlar arası ilk çatışmayla mı başlatıyorsunuz? Mezhep kavgası tarihini Yezid'in Hazreti Muhammed'in torunu ve Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'i katlettiği Kerbela faciasıyla mı başlatıyorsunuz? Şiilik ile mi, Hanifelik ile mi başlatıyorsunuz? Emeviler ile mi, Abbasilerle mi başlatıyorsunuz? Basra'daki zenci ayaklanmasıyla mı, Bahreyn'deki Karmatilerle mi başlatıyorsunuz? Hangi ekolden bahsederseniz bahsediniz, İslam'da mezhep çatışması yoktur. Hangi mezhebin Kur'an-ı Kerim'e itirazı var? Hangi mezhep Allah'ı peygamberi reddeder? Kuşkusuz öğreti farklılığı vardır ama çatışma sebebi bu olmamıştır. Mezhep çatışması denilen aslında iktidar ve hakimiyet kavgası. Mezhep çatışması denilen ekonomik paylaşım kavgası. Özellikle sömürgeciliğin ortaya çıkışıyla birlikte emperyalistler mezhep çatışması yalanını körüklediler. Osmanlı'yı da bu stratejiyle böldüler. Bugün hala ekranlarda şu ülkeler Şii, şu ülkeler Sünni diye dünya haritaları yayınlıyorlar. Kukla devlet yöneticilerine Sünni Vehhabi koalisyonu kurduruyorlar. Dipnot, bağlantıları kurmak gerekiyor. ABD Savunma Bakanlığı'na danışmanlık yapan Samuel Huntington, 1996'da yayınladığı Medeniyetler Çatışması kitabında diyor ki, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte sınıf savaşı, ideolojiler bitti. Artık çatışma kültürler, kimlikler arasında çıkacak. Önümüzdeki dönemde uluslararası ittifakların kurulmasında medeniyetler belirleyici olacak ve dolayısıyla olası çatışmalar farklı medeniyetler arasında gerçekleşecek. Huntington'ın tezlerine dayanarak yaptığı argümanlar hiçbir ciddi bilimsel tartışmaya dayanamayacak kadar yüzeysel ve keyfi. Amaç İslam'ı iyi ılımlı İslam ve kötü radikal İslam diye bölmekti ki bunun altında yatan Sünni-Şii çatışmasıdır. Sorgusuz, sualsiz, bilgisiz, kör inanç, vasat kafaların ürünü. Ülkemizde son yıllarda Vehhabi dinciliği böyle büyütüldü. Türkçe ibadet. Son yıllarda Selefi Vehhabi anlayışı Türkiye'de AKP'nin desteğiyle aydınlanma dini İslam'ı hurafeye teslim etti. Türkçe ibadet konusu sanki din dışı gibi algılanıyor. Oysa Türkçeleştirilmenin başlıca nedeni yapılan ibadetlerin anlaşılmaması, bir takım ezber bilgiler vasıtasıyla İslam dininin temel kaidelerinin bilinmemesiydi. Ne diyor Türkçe ezan? Haydi namaza! Namaz uykudan hayırlıdır. Ne var bunda? İnsanları camiye Türkçe çağırmanın neresi kötü? Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı? Türkçe yazan hep bir siyasi hesaplaşma konusu oldu. Bilinir ki bu tartışma dört büyük mezhep kurucusundan biri olan Ebu Hanife'nin 8. yüzyılda namazların Arapça dışında başka dilde okunmasının mümkün olduğunu dile getirmesiyle başladı. İlk Türk İslam Devleti Karahanlılar 840 ile 1212 arasında döneminde ibadet dili Türkçe mi Arapça mı olacak tartışması çıktı. Bu sebeple Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügat-ı Türk'ü Türk dilinin Arapça ve Farsça karşısında yok olmaması için yazdı. Aynı amaçla 400 yıl sonra Alişir Nevai, Muhakeme-tül Lügateyn adlı eserini Türkçenin Farsçadan üstünlüğü iddiasıyla kaleme aldı. Alişir Nevai Türkçeyi kullanmayan çağdaşlarını şiddetle eleştirdi. Ne yazık ki Türkçe zamanla unutturulmak istendi. Büyük Selçuklularda Arapça bilim dili, Farsça edebi dil haline getirildi. Ancak Türkçenin mücadelesi bitmedi. Beylikler döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe konuşulmasına dair ferman yayınladı. İlk dönem beylikler Türkçe'ye olan bağlılıklarını korudu. Zamanla Osmanlı Devleti'nin Arap topraklarını fethedip halifeliği devralmasıyla Türkçe tekrar Arap-Fars dilinin hakimiyetine sokuldu. Matbaaya izin veren Osmanlı ilk olarak 1729'da İsmail el-Cevheri'nin Van Kulu Lügatı adlı Arapça sözlüğünü bastı. Osmanlı da Türkçe ibadet tartışmasını 19. yüzyıl ortasında başlatan Ali Suavi oldu. Peygamber döneminden bir adam mezarından kalkıp Ayasofya Camii'nde Arapça bilmeyen Türklere Arapça hutbe okunduğunu görse ne diyeceğini sordu. Ya saray? Osmanlı padişahlarına ayet-i kerime ve hadis-i şerif tefsirlerinin de anlatıldığı huzur dersleri vardı. İlk kez 2. Abdülhamit, Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda Ramazan ayı boyunca haftada 2 gün verilen huzur derslerinin Arapça değil Türkçe olmasını istedi. Osmanlı'da ezanın Türkçeleştirilmesini isteyenlerin başında Ziya Gökalp geliyordu. Yeni Hayat dergisinde 1918'de yayımlanan Vatan şiirinde arzusunu şöyle dile getirdi. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar namazdaki duanın, bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın. Ziya Gökalp din dışı mı şimdi? Şunu yazan Gökalp din dışı olabilir mi? Sancağım tevhid, bayrağım hilal, birisi yeşil, ötekisi al. İslam'a acı, düşmandan öç al. İslam'ı abad eyle ya Rabbi, düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Ya Cumhuriyet? Darülfünun İlahiyat Fakültesi müderrisleri tarafından 1928'de Dini İslahat Beyannamesi adlı bir dinde reform paketi hazırlandı. İbadet diline ait bazı bölümlerin Türkçe'ye çevrilmesi önerildi. Atatürk reddetti. Aynı dönem A. İbrahim tarafından yazılan Milli Din Duygusu ve Öz Türk Dini adlı kitaplar Cumhurbaşkanı'nın kararıyla toplatıldı. Atatürk din konusunda hassastı. Şu eklemeyi yapmak zorunlu. Farsça oluyor, Türkçe olmuyor. Namaz, oruç, abdest, peygamber, hoca, molla, derviş, pir, dergah, çile, ney, günah, günahkar, beddua, postnişin, keramet, Arapça değil Farsça. Bugün İslam'ı anlatırken kullandığımız sözcüklerin çoğu aslında Arapça değil, Farsça. O halde Türkçe adı geçince kimileri neden sert tepki gösteriyor? İslam ile Türk dili yan yana gelsin istemiyorlar. Türkçe alerjinin sebebi ne? Türkçe düşmanlığı mı? İbranice Rab dersiniz sesleri çıkmaz. Türkçe Tanrı dersiniz ortalığı yıkarlar. Vehhabi anlayışıdır bu. Mesela diyor ki zat-ı muhteremler, ezan dünyanın her yanında aynıdır. Hiç mi bilmezler İslam dünyasının yarısı başka, yarısı başka ezan okur. Çok gerilere gitmeyeyim. Suudi Arabistan'ın sürekli bombalayıp katliamlar yaptığı Yemen'de İran destekli Şii Husiler iktidara gelince ilk olarak devlet televizyonunda yeni ezan okuttular. Çünkü onlara göre ezan Suudiler tarafından tahrifata uğratılmıştı. Şiiler ezana şu cümleyi ekler. Eşhedü enne aliyyen veliyyullah. Yani ben tanıklık ederim ki Ali Allah'ın velisidir. Şiilerin iddiasına göre ilk ezanda bu söz varken Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra Hazreti Ömer bunu ezandan çıkarttı. Keza İsmailiye, Müstaliye, Tayyibiye gibi mezhepler ezana bir ekleme daha yaptılar. Muhammedun ve Aliun hayrul beşer ve itraatuhumak hayrul itar. Yani Muhammed ve Ali en yüce insanlardır ve onların soyları en yücedir. Kimi bu sözleri ezan okurken bir kez söyler, kimi iki kez tekrarlar. Katılırsınız, katılmazsınız ama dünyanın dört yanında ezan aynı okunur diyemezsiniz. Sahi siz Türkiye'deki Şii camilerinde nasıl ezan okunduğunu biliyor musunuz? Din insanları birleştirip adaletli toplum yaratma amacındadır. Dini ritüeller bu kutsal gayenin sadece araçları. İslamiyet imge ve sembollere mahkum edilemez. Edilirse bu sadece gardırop Müslümanlığı olur. Osmanlı'dan geriyiz. Ezana devam edeyim. Abdullah bin Zeyd sahibül ezan lakabıyla tanınan Medineli bir sahabedir. Hicretin birinci yılında Mescid-i Nebevi tamamlanınca Hazreti Muhammed ashabı da Müslümanların ibadete nasıl çağrılacağı konusunu sordu. Namaz vakti cami üzerine bayrak çekelim, çan çalalım, boru öttürelim, ateş yakalım diyenler oldu. Hazreti Muhammed bu tekliflere sıcak bakmadı. Bir gün Abdullah bin Zeyd sabah erkenden Hazreti Muhammed'in huzuruna gelerek rüyasını anlattı. Rüyasında üzerinde iki kat yeşil elbise bulunan biri kıbleye dönüp yüksek sesle Allahu Ekber diye başlayarak ezan okumuştu. Hazreti Muhammed namaz zamanı Müslümanların camiye ezan okunarak çağrılmasına karar verdi. Ezan sünnet ama her devirde de tartışma konusu oldu. İlk minareler Muaviye'nin emriyle 673'te Kahire'deki Amr bin As caminin dört köşesine yaptırıldı. Ama minareden ezan okunmasına karşı çıkanlar oldu. Keza hoparlörden ezan okunması da tepki gördü. Bizde de Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Aksek'e karşı çıktığından ilk hoparlör onun vefatından sonra 1951'de Eyüp Camii minaresine taktırıldı. Zamanla minareler hoparlör direği halini aldı. Darbecilerin 1981'de çıkardığı tamim bile müezzinleri minareye çıkaramadı. Yüksek ezan sesi bugün kimi Müslümanları bile çileden çıkarıyor. Evet, Osmanlı'da ilk Türkçe ibadet tartışmalarının öncüsü Ali Suavi oldu. İkinci Abdülhamit döneminde Beyazıt ve Ayasofya camilerinin kürsülerinde halka Türkçe hutbeler okudu. Ulum gazetesinde çıkan Lisan ve Hattı Türkiye makalelerinde namaz surelerinin Türkçeleştirilmesini, Türkçe namaz kılınmasını savundu. Referans kaynağı İmam Ebu Hanife'nin her milletin Kur'an'ı kendi diline tercüme ederek ibadet edebileceği fetvasıydı. Bu tarihi gerçeklerin bugün konuşulması kabalıkla, hoyratlıkla bastırıldı. Çünkü kimileri özle değil şekille uğraşıp Allah'a din öğretme peşinde. Yazık bu ülkeye. Amerika kıtasını kim keşfetti? Erdoğan Amerika kıtasını Christoph Kolomb'dan önce Müslümanlar buldu sözünü eleştiren köşe yazarlarına şöyle seslendi. Çünkü bunlar bir Müslümanın bunu yapabileceğine hala inanmadılar. Bu milletin evlatlarının bunu yapabileceğine hiçbir zaman inanmadılar. Erdoğan bilimin diliyle değil hurafeyle konuşuyor ve bu nedenle gerçekle bağını hep koparıyor. Hakikat şu. Yunan ve Roma çökerken İslam 6. yüzyılda Arap Yarımadası'nda olağanüstü bir devrim yaptı. Düşünsel ve bilimsel gelişmelere kaynak oldu. Bu durum siyasi birliktelik, merkezi otoritenin oluşması, kurumlaşma, ticaretin gelişmesi, kentleşme, ulaşım, silahlanma, teknoloji, sosyal düzenlemeler gibi atılımların yolunu açtı. Edebiyat ve sanat bunun dışında değildi. Müslüman alimler ardı ardına buluşlar gerçekleştirdiler. Batı orta çağını yaşarken doğuda İslam sebebiyle erken Rönesans rüzgarları esiyordu. Müslümanlar İslam dinamizmiyle kısa zamanda büyük askeri fetihlere çıktılar. Roma ve Bizans zulmünden kaçan halklar kurtuluşu, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, adalet vaat eden İslam'da buldular. Bu süreç 4 asır sürdü. İktidarı elinde tutan Arapların, öteki halkları küçümseyen tavrı, toplumsal sınıfların isteklerine kulaklarını tıkamaları, onları refaha ortak etmeyerek zenginliği paylaşmak istememeleri sorunlar çıkardı. Bunlara Moğol istilası da eklenince Arap yönetimi, yoksul mazlumları baskı altına tutabilmek için sertleşti, gericileşti. Zararlı düşünceyle yani merakla ve soruyla mücadele başladı. Hazreti Muhammed'in bilim adamlarının mürekkebi şehitlerin kanından daha kıymetlidir gibi sözleri unutturuldu. Bilim adamları, kitaplar, kütüphaneler, ilim merkezleri inancı sarsacak kötülüğün kaynağı olarak görülmeye başlandı. Ve 13. yüzyıl başında İslam aydınlığı çöktü. İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Farabi gibi isimler dogmatizme önderlik eden Gazali düşüncesine yenildiler. Akli ilimlerin karşısına nakli ilimler yani dinsel bilimler ile çıkan eşarilik kazandı. Onlara göre akıl hedef alınan mutlak hakikate ulaşmakta yetersizdi. aklın yerini sezgi, gönül almalıydı. Böylece inanç ile aklı uzlaştırmak isteyenlere kafir denmeye başlandı. Ömer Hayyam gibi düşünürler bile Müslüman olduklarını ispat için bilimsel çalışmalarını bırakıp hacca gittiler. Gerçeğin peşinden koşan İbni Rüşd eve hapsedilip gözetim altında tutuldu. Sonuçta Doğu aklını kaybetti ve Samir Amin'in deyişiyle kuşkuculuğun yerini Hinduculuktan esinlenen çilecilik aldı. İslam coğrafyası rasyonel düşünceden kopan, bilgiyi aramayan ve zaten bilginin ne işe yaradığını anlamayan, basit yorumlarla yetinen, kaba biçimsel kalıplara boyun eğen, aslında cahiliye dönemi inançlarını sürdüren hoşgörüsüz gericilerin elinde kaldı. Düşünceye, bilime düşman dinciler ve onların koruyucu iktidarları yüzünden aydınlanmacı İslam, gerici feodalizm bataklığına saplanıp kaldı. Batı ise Müslüman alimlerden öğrendiklerini hayata geçirdi. İnanç ile bilgi arasına kesin ayrım koydu, şüpheciliğin, çeşitliliğin, açık görüşün ve tartışmanın hoş görüldüğü Rönesans'ı hayata geçirdi, coğrafi keşiflere imza attı. 10. ayrımın sonu, sayfa 89.